Adı Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, editör masasında tekrar birlikteyiz. Ahval Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar ve İngilizce editörü İlhan Tanır'la birlikte Türkiye'nin iç siyasetini, demokrasisini, hukukunu yakından ilgilendiren dış gelişmelere tanıklık ediyoruz. Doğu Akdeniz'de kriz sürüyor, Ermenistan'la sorunlar çözülemedi. Suriye'de sürpriz bir geri çekilme yaşandı gözlem noktalarından. En büyük gözlem noktası Morek boşaltıldı 8 taneyle birlikte diğer gözlem noktasıyla. Bunlar Suriye ordusunun kuşatması altında olan ve Rusların desteğiyle lojistik ikmal yapılabilen gözlem noktalarıydı. Türkiye'nin bir dönem kırmızı çizgisiydi Suriye için. Çekilmezse Suriye ordusu buralardan topyekün savaş açacağını söylüyordu ama bir geri adım attı. Burada Ruslarla bir başka pazarlık mı var yoksa Ruslar artık bu M4 M5 karayolunun tam faaliyete geçmemesinden mi rahatsız bilemiyoruz. Amerika seçimi yaklaşıyor. Avrupa Birliği ve Amerika dış politikası Türkiye'ye nasıl bir muamele yapacağına ilişkin tavrını belirlemek için muhtemelen bu seçimi bekliyor. Seçimin ilk göstergeleri katılım 1908'den bu yana en yüksek katılım olacak şeklinde. Milyonlarca takipçisi olan sanatçılar Jennifer Aniston gibi oy kullanıp Amerikalı seçmeni bu seçimin tarihi önemi konusunda uyararak oy vermeye davet ediyor ve geçen seçimde Demokrat Parti elitlerine öfkeli olan gençler, siyahlar bu sefer farklı bir tavır içinde Sanders'ın da açık desteği sayesinde akın akın sandığa gidiyor. Şu anda 50 milyondan fazla Amerikalı oyunu kullanmış durumda. Tabii burada işte Amerikan eyalet sistemi, ikinci seçmenler nedeniyle herkes temkinli konuşuyor ama benim tahminim, yanılıyor olabilirim, Trump'ın anketlere daha ağır bir yenilgi alacağı şeklinde Cumhuriyetçi Parti ile birlikte tarihi bir hizmet yaşayabileceği yönünde. Nereden başlayalım Yavuz? Ege'den bence mi başlayalım, Avrupa Birliği'nden?
Türkiye'nin dış politikasından başlayalım. Yani genel tabloyla başlayalım.
Evet, şimdi S-400'leri test ettik diye resmen açıkladı. Hulusi Akar yumuşatmaya çalıştı onu, işte mal alınca test edersiniz çalışıyor mu çalışmıyor mu diye ama şu anda Amerikalılar hem Covid hem seçim derdinden senatosu, kongresi buna birebir tepki göstermedi. Herkes beklemede. Ama işte bugün de Fransa'ya, Macron'a ağır eleştiriler yöneltti. Deli demeye getirdi. Almanya'ya yolsuzluk ve dolandırıcılık iddialarını araştıran bir polis baskını nedeniyle sert çıktı. Ama Fransa'da bir öğretmenin bir Müslüman grup tarafından kafasının sokak ortasında kesilmesine sessiz kaldı. Ya, Türkiye giderek Pakistan-Irak arası, Saddam Irak'a ya da Kaddafi-Libya'sı arası karışımı ortaya karışık deli dolu bir ülkeye mi dönüyor? Yanar döner.
Yani bir nevi İslamcı Bağız rejimi mi diyorsun?
Yani her şey var.
Evet. Aslında hakikaten her türlü içinde her şeyin, her türlü baharatın bulunduğu bir şeye benziyor, bir kokteyle benziyor ya da bir güveçe benziyor diyebiliriz ama durum hakikaten vahim, çünkü ağır çekim bir çöküntü izliyoruz. Yani bu Türkiye'de alternatif medya da dahil çok fazla dikkat edilmiyor ama bütün kıyamet Türkiye'nin bölge ve dış politikasında kopuyor aslında. Hadiseler orada, haber de orada, hikaye de orada, haber değeri de orada. Fakat Türkiye'de o Bütün medya aslında o mahalle içi kayıkçı kavgasıyla uğraşıyor. Yok İyi Parti şöyle, yok işte o İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi şu bu, bunlar tabii ki önemli ama esas Türkiye'nin geleceğini okumak isteyen herkes dış politikaya bakıyor. Dolayısıyla burada bu ağır çekim çöküntüyü izlemek lazım. Dolayısıyla şimdi bakmamız gereken mesele mesela Libya. Libya'da ateşkes ilan edildi. Ve bu tabii ki Ankara'nın pek hoşuna gitmeyen bir şey. Aydın Sezer başta olmak üzere konuyu çok yakından takip eden analistler, Ahval'de sık sık analiz yapıyor Aydın Sezer. Bitti, çöktü diyor aslında, bu tespitleri bu. Türkiye'nin Libya politikası çöktü, geçmiş olsun. Burada taraflar ateşkes imzalayınca Türkiye'ye şu anda işte adı Kınama Bakanlığı'na çıkmış olan Dışişleri Bakanlığı'na sadece bu ateşkes yok hükmündedir, kınıyoruz gibi bir açıklama yapmak düşer mevcut konjonktürde. Bu bir. İki, işte az önce senin söylediğin gibi Suriye, İdlib'de bir geri çekilme, bir ricat söz konusu. Bir takım yerler ısrar edilen, işte oradan çekilmeyiz mealinde giderek daha fazla tahkim edildiği bilinen yerler artık boşaltılıyor. Bu iki. Azerbaycan-Ermenistan savaşında ortaya çıkan tablo net. Zannedildi ki Türkiye ağırlığını koydu, masaya vurdu, devreye girdi ve Karabağ meselesinde ana belirleyici aktörlerden bir tanesi olacak. Tamamen ters tepti. Yani Türkiye'yi Azerbaycan ısrar etti, işte girsin ateşkes görüşmelerine katılsın, daha doğrusu barış görüşmelerine katılsın Dağlık Karabağ meselesinin çözümünde, Rusya reddetti. Ardından Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Amerika Birleşik Devletleri başkenti Washington'a davet edildiler. Orada da yine yani şunu söyleyebiliriz ki herhalde yine Türkiye'ye haber bile verilmedi. Türkiye'yi düşünen yok bu denklem içerisinde. Yani mesele aslında Minsk grubunun 3 eş başkanı olan Fransa, Amerika ve Rusya arasında kotarılacak. Zaten şu da net, Ankara tarafından anlaşılmadığı anlaşılan mesele zaten herhangi bir taraf, Azerbaycan veya Ermenistan şu ülke devreye girsin, ana aktör olsun derse o zaman diğerlerini de devreye sokmak lazım. Türkiye Minsk grubu üyesi zaten. Bir Minsk grubu üyesini siz o çerçevede cereyan ettiği anlaşılan bir müzakere sürecine dahil ederseniz diğer Minsk grubu üyeleri ayağa kalkar. Biz neciyiz burada diye. Dolayısıyla burada bir mantık yok. Onu da belirtmiş olalım. Yani diğer taraftan Ege'de, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sürekli olarak Türkiye'nin aleyhine işleyen bir sayaç tablosu gösteriyor bize. Burada sürekli olarak her ne kadar Avrupa Birliği ayak sürüse de bu bir oyalama taktiği. Aman bir an önce şu Amerikan seçimlerinin sonucu belli olsun, biraz düze çıkarız refleksiyle hareket ediyor. Almanya da iyice sinirlenmiş vaziyette çünkü onlar için de bir prestij meselesine dönüştü bu, fakat halledemediler. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kendisini ters köşede buldu. Bir NATO içi uzlaşma sağlandı zannediliyordu. Moratorium ilanı söz konusuydu. Fakat Türkiye aradan saatler geçmeden yeni bir tatbikat için NAVTEX ilan etti. Burada bir kafa karışıklığı oldu. Evet, NAVTEX ilan edilen bölge yer aslında Yunanistan'ın 12 mil dışında bir yer. Ama burada bir diplomatik nezaket beklenir taraflardan herhangi birisinden. Yani madem moratorium ilan edildi hiçbir şey yapmıyoruz. Yani biz ortaklaşa uzlaştığımız bu moratoriuma saygıya binaen bütün hareketleri durduruyoruz denebilirdi. Ama NATO müttefiklerinden bir tanesi yani Türkiye bunu yapmadı. Bu da aleyhe işleyen bir durum. Ve en önemlisi tabii senin az önce söylediğin gibi S-400 meselesi. S-400 meselesinde henüz daha duman yeni tütmeye başladı diyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'leri test ettik ve ediyoruz mealindeki açıklaması ardından artık ok yaydan çıktı. Buna Pentagon'un tepkisi belli. Ama tam da bu Amerikan seçimlerine 10 gün kala geldiği için biraz parantez açılmış durumda gibi gözüküyor. Buna belki İlhan bir şeyler söyleyecektir. Ama artık katsa yaptırımları şöyle ya da böyle hangi aday Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin gündeme gelecek. Bunun kaçarı da yok. Dolayısıyla dediğim gibi ağır çekim bir iflasa doğru giden, konkordato ilan edildi de, iflasa doğru giden bir dış politika tablosuyla karşı karşıyayız. Durum bu kadar vahim. Bunun arkasında tabii ki çok yanlış bir hesap vardı. İkili bir hesap vardı. Bir tanesi Avrupa Birliği için nasıl olsa bölünmüştür Avrupa Birliği. Biz buradan bir yarma harekatına girişebiliriz. Bölgede çok derin boşluklar var. Görüş ayrılıkları var. Rusya faktörü var Avrupa'yı ürküten. Bütün bunları kullanarak yeni bir ofansif dış politika şekillendirebiliriz diye düşündü Ankara. Bir bu. İki, bir de Covid var. Yeniden kabarıyor. Bu Covid bütün ülkeleri kendi içine döndürmüş durumda. Her ülke kendi Covid derdiyle meşgul. Bu boşluktan da istifade ederiz. Tabiri caizse selden odun kaparız. Ve müzakere pozisyonlarımızı 3 Kasım seçimleri, Amerikan seçimleri sonrasında iyice tahkim ederiz düşüncesi vardı. İkili. Bu fırsatçılık aslında. Dış politikada bir fırsatçılık. Başka bir şey değil. Bir kumar. Bu kumarın tutmadığı anlaşılıyor. Burada bir tek bulanık spot nokta var. O da tabii Kuzey Kıbrıs. Ona da belki sizler bir şeyler söyleyeceksiniz. Ben o konuda da çok ciddi bazı gelişmelere gebe olunduğu kanaatindeyim. Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm açıklaması ve pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam tarihini, pazartesi günü Ankara'ya yapacağı ziyaret, burada kuracağı ikili ilişki veya tahkim edeceği ikili ilişki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la durumun daha net bir şekilde ilerleyeceğini gösterecek. Ve bu olasılıkların içinde ilhak da var tabii uzun vadede veya orta vadede. Ama federal çözümle ilgili umutların iyice söndüğü kesin. Benim yani toparlamam şu kadar.
Kıbrıs'ın Rum kesimini yani Kıbrıs devletini rahatlatacak bir gelişme aslında onlar açısından.
Evet.
Avrupa Birliği'nde tamamen tek kalmak, Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakmak vesaire. Evet.
Bugün meslektaşımız, değerli dostumuz Stelio Beyabirakis'in yazdığı gibi değerlendirmiş hakikaten. Yani düğün bayram aslında mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum yönetimi resmi, Türkiye resmi söylemiyle Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve ekibinin hakikaten ideal çözüm bulduğu nu söylüyor Stelio, yazıyor. Bu doğru bir tespit. Çünkü bize de ulaşan bilgiler de bu doğrultuda.
İlhan, önce bu Amerikan Büyükelçiliği'nin Türkiye'de yaptığı açıklamayla başlayalım. Amerikan temsilciliklerinin terör tehdidi altında olduğu, Amerikan vatandaşları ya da yabancıların kaçırılıp öldürülmesine yönelik bir takım girişimler olacağına ilişkin istihbarat aldıklarını duyurdu ve vize işlemlerini dondurdu. Amerikan vatandaşları bile oy kullanamıyor. Onu farklı yöntemlerle yapabileceklerini belirtmiş elçilik. Burada ben bunun MIT ya da Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan Amerikan temsilciliğine giden bir istihbarat olduğu düşüncesindeydim. Genelde öyle oluyor çünkü. Ama öyle değilmiş. Bugün Soylu'nun açıklamalarından onu anlıyoruz. Ayrıca bu istihbarat bilgisi Türkiye İçişleri Bakanlığı ya da güvenlik makamlarıyla da paylaşılmamış. Orada da bir rahatsızlık var. Yani her iki Türkiye'nin Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye yakın bir isim. Yani şey de değil, Erdoğan'a muhalif sert bir isim de değil. Buna rağmen böyle bir gerilim yaşanmasını neye bağlıyorsun sen?
Kurumlar arası ilişkiler zaten çok soğuk Amerika ve Türkiye arasında. Siz David Satterfield'ı Amerika'nın büyükelçisi Türkiye'ye yakın olarak betimlediniz ki doğru. Yani Richard de Oyne zamanında bile herhangi bir Amerika büyükelçisi zamanında ara ara Türkiye'nin insan hakları, demokrasisi, hayat standartları vesaire vesaire hakkında az da olsa bazı demeçler görürdük, mülakatlar görürdük, bazı işaretler, sinyaller görürdük. Dediğiniz gibi Satterfield başladığından beri herhangi bir şey söylemedi. Burada aslında şunu hatırlatmak lazım. Türkiye'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hatırlanacağı gibi darbe girişimi sonrasında açıkça Amerika'yı suçlamış ve ondan sonra da en az 3-4 defa Amerika'yı çok ağır şekillerde suçlamıştı. Normalde diplomasi kurallarını tamamıyla çiğneyen, müttefiklik ruhunu tamamıyla yok eden, zaten normalde işi olmasa da herhangi bir Türkiye İçişleri Bakanı bir şekilde Amerika'ya yolunu düşürür, bir şekilde ziyaret ederdi. Arada yüzlerce farklı konu var. Burada Adalet Bakanlığı'na gelir, İçişleri Bakanlığı'na gelir. Üst düzey görüşmeler yapar. Hatta Amerika'nın işte orta bölgelerindeki herhangi bir eyalete gider, bir inceleme yapar vesaire vesaire. Süleyman Soylu 2016'nın sonundan beri İçişleri Bakanı, yaklaşık 5 yıl olacak Amerika'ya gelmedi, davet de edilmiyor. Bu açıdan ilişkilerin pek iyi olmadığını daha önce duymuştuk. Açıkçası salgından beri herhangi bir şey duymuş değilim. Çünkü zaten ziyaretler yok, resmi ziyaretler yok. Ama kısacası Amerika'nın İçişleri Bakanlığı ve güvenlik kurumlarıyla Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nın arasında Süleyman Soylu'dan doğan bir soğukluğun devam etmesi var. Bu son olayda bunun ilişkisi var mı, bir etkisi var mı, yok mu? Bunu açıkçası ben bilmiyorum. Normalde bu türlü dediğiniz gibi gayet derecede önemli bir açıklamaydı Amerika Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklama. Anlaşılan tehdit ciddi ve bundan dolayı da bütün servisleri, hatta oy verme işlemlerinin dahi askıya alınmış şekilde. Fakat buna rağmen şimdiye kadar herhangi bir şekilde ne Amerikan gazetesine ne de başka bir yere bir şey sızmadı tam olarak nedeni hakkında. Ben önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bir şekilde sızacağını düşünüyorum. Bu arada Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı tarihinde görülmemiş bir şekilde politize olmuş durumda. Zaten kariyer diplomatların çok büyük bir, çok ciddi bir kısmı ayrıldı. Ve ayrılanlar da, yani en son 36 yıl çalışan başka bir İçişleri Bakanı yardımcısı, Dışişleri Bakanı yardımcısı ayrılmıştı. Ve ayrılırken de yine tarihte görülmemiş bir şekilde Mike Pompeo'ya eleştiri yaparak, ağır bir eleştiri yaparak ayrılıyor. Ve bundan dolayı da önümüzdeki hafta, artık 10 gün sonra yapılacak seçimler, bir anlamda Amerika kurumlarının varoluş seçimi haline de geldi. Bir kez daha Trump yönetiminin seçilmesi halinde zannederim artık Amerika'nın o bildiğimiz geleneksel Dışişleri Bakanlığı'ndan eser kalmayacak.
Amerika ile ilişkiler çalkantılı ve Biden gelirse iyice derin bir farklar oluşacak, ama Avrupa ile de giderek kopan, Avrupa'yı doğrudan hedef alan, işte Macron'a deli dedi bugün Cumhurbaşkanı, çünkü Paris'te bir öğretmenin kafasının kesilmesinin ardından Fransa sert önlemlere yöneldi. İşte Hamas'a yakın bir sivil toplum kuruluşunu kapattı. Çünkü orada örgütlendiği, işte onların vasıtasıyla cinayeti işleyen gencin okuldan iki çocuğa $350 karşılığı öğretmeni işaret ettirdiği, babaların, ailelerin bu işte dahli oldu ortaya çıktı ve Fransa radikal bir karar alarak ülkedeki camilere yabancı ülkelerden imam alınmasını durdurmaya çalışıyor. Bu Almanya'ya da sıçrarsa Erdoğan için büyük bir darbe. Çünkü Diyanet'in üzerinden sağladığı hakimiyet Avrupa ülkelerinde kırılmış olacak Türkiye'nin. Oraları hem bir MİT üssü hem propaganda faaliyet merkezi olarak kontrol ediyor. Bu arada işte bir camiden Almanya'da bir grup insanın sahte belgelerle 70 bin euro COVID yardımı aldığı hükümetten tespit ediliyor. Bunun ortaya çıkması üzerine Alman polisi camiye baskın yapıp bir takım belgelere el koyuyor, soruşturma yapıyor. Erdoğan ve AKP hükümeti buna da sert tepki gösterdi. Yani Türkiye bir anda radikal İslam'ın ve cami üzerinden dolandırıcılığın, sahtekarlığın savunucusu haline gelmiş durumda. Deniz Feneri'ni anımsatan, daha küçük çaplısı da olsa bir eylem söz konusu. Bu nereye varacak yani Avrupa ile bu noktadaki kavga? Ve hiç öğretmenin öldürülmesine yönelik bir kınama, üzüntü bildirimi olmadığını da hatırlatalım izleyenlere.
Bu geniş büyük tablo içerisinde baktığımızda aslında tahmin ettiğimiz oluyor Ergun. Yani hakikaten mesela sadece iktidar değil, yani bu kafası kesilen öğretmen Fransa'daki bu hadiseyle ilgili Türkiye'de muhalefetten de doğru dürüst bir taziye mealinde herhangi bir ses çıkmadı. Bu hakikaten Türkiye'nin farkında olarak veya olmayarak ne kadar sağ dinin baskın bir hale geldiği bir dünya algısına doğru sürüklendiğini gösteriyor. Bu aslında 18-19 yıllık AKP iktidarının son 10 yılının etkileri diyebiliriz. Ama genel olarak bizim tahmin ettiğimiz oluyor dedim. O da şu, aslında ister istemez öyle ya da böyle günün birinde, günün sonunda, ki bu şu sıralarda bu, yani her şey krize dönüşmüş durumda, şunun ortaya çıkacağı belliydi. Yani siyaset, siyasal İslam, cihatçılıkla bütünleşen, bir ucu cihatçılıkla birleşen siyasal İslam'ın artık hiçbir yerde, yani demokrasilerin, laikliğin şu ya da bu şekilde yaşandığı, yaşatıldığı yerlerde hayat bulmasına, vücut bulmasına izin verilmeyecek. İş bu noktaya geldi. Yani zihniyet şekillenmesi giderek daha netleşiyor, keskinleşiyor ve berraklaşıyor. Bu Fransa olayında bunu özellikle görüyoruz. Fransa'da yani şu şokun anlaşılması lazım izleyicilerimiz tarafından. Fransa gibi bir ülkenin topraklarında, burası laikliğin kalesi ya da doğum yeri diyebiliriz aslında, bir öğretmen kafası kesilerek sokak ortasında bırakılıyor, öldürülmüş halde. Bunun şokunu, şokun derinliğini öğretmenin anısına düzenlenen Sorbonne Üniversitesi'nde önceki gece toplantıda gördük. İnsanlar gözleri yaşlı ve o yaşlı gözlerin arkasında tabii çok kararlılaşmış bir zihniyet var. Yani şunu öngörebiliriz, kesinlikle sıfır müsamaha gösterilecek bundan sonra herhangi bir şekilde terörle, şiddetle, kadın düşmanlığıyla, cihatçılık adı altında silah kullanımı, savaş, sivillere karşı saldırı, herhangi bir şekilde bununla arasına mesafe koymayan herhangi bir İslamcı, İslami hatta örgütün, yapının devamına, devamlılığına izin verilmeyecek. Bu kadar net mesele. Yani Macron'un verdiği mesajlar bu kadar net ve bunda aslında tabii ki bir iç siyasi hesap var. Çünkü Macron'un alternatifi Marine Le Pen. Marine Le Pen'in de bu şekilde önünü kesmeyi umuyor Macron ve onu destekleyen merkez sağ partiler ve yani Sosyalist Parti de aynı şekilde. Sol, en soldakilerle en sağdakiler çok daha farklı düşünüyor olabilirler ama ana gövde, Fransa'nın siyasetin ana gövdesi böyle düşünüyor. Ayrıca bugünkü işte o senin az önce söylediğin Berlin'deki camiye, Mevlana Camii'ne yapılan, düzenlenen operasyon çok net bir şekilde bunun aslında bütün Avrupa sathına yayılacağını da gösteriyor. Avusturya zaten bu konuda netleşmiş, zihni netleşmiş bir ülke. İsviçre'de aynı şekilde bir hareketlenme var cihatçılığa karşı. Aynı şekilde Danimarka zaten, Hollanda. Yani bu giderek daha fazla yayılacak ve özellikle bu örgütlerin, yapıların sınır ötesi Avrupa Birliği içerisindeki networkleri daha net bir şekilde ortaya çıktıkça bu mücadele daha da derinleşecek. Bu kesin. Ha, bütün bunlar olurken ve meselenin artık günümüz dünyasında cihatçılığın, ihvancılığın, Türkiye'de bir ucu işte milli görüşte şekillenmiş olan bu hareketin artık ana düşman haline geldiği, bunun kanıtlandığı bir şekilde görülüyor. Ve burada maalesef tek kalmış olan ülke ya da yönetim Ankara'daki AKP, MHP yönetimi. Yani dikkat edilirse bir de şunu ekleyelim. Arap ülkeleri, Arap Birliği olarak Türkiye'ye bu iktidar zihniyeti nedeniyle ve uygulamaları nedeniyle blok halinde yekpare karşı çıkışın ötesinde Arap ülkelerin önemli bir kısmı, Sudan en son, giderek daha fazla İsrail'le yakınlaşmaktalar. Bu yeni bir şekillenme ve Türkiye bunların hepsinin dışında verdiği mesajlarla yalnızlığın içerisinde şiddeti kutsayan bir dini anlayışın egemen olduğu bir siyaseti hala tek başına savunur nitelikte. Bu yalnızlaşmanın sonu hayırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlamadığı şey bu. O ya bugün mesela şey demiş, diyorsun ya, Macron'a işte akli tedaviye ihtiyacı var demiş. Ya bunlar söylenecek şeyler değil. Yani Erdoğan işte
öfkeli çünkü elinden bir şey geldi.
Kendi tribünlerini bir şekilde coşkulu tutmaya çalışıyor, öfkeli tutmaya çalışıyor. Peki yarın Macron çıkarsa Erdoğan önce paranoid şizofreni tedavisinden geçsin derse ne olacak? Ne yapacağız o zaman? Yani bu şekilde mücadele çerçevesi olamaz. O zaman kendisini işte sadece yalnızlaştırmış.
İçinden bir şey gelmiyor, küfrediyor. Şey gibi, bu dayak yiyen de eğer sokakta kavga ederken yumruk atamazsa küfreder sadece. Daha çok dayak yer sonuçta. Bu bir psikolojik durum.
Psikolojik durum olduğu kesin. Bir de hashtag açılmış Fransa'ya karşı. Güzel, oraya bir takım markalar konmuş. Tabii Fransa'da bir sürü marka var. Vuitton var, işte Chanel var. Tabii Renault var, işte Citroen var. Fransız mallarını boykot falan gibi hashtagler gördüm. Tamam.
Yani, Almanları da.
O zaman boykot edilsin. Yani Türkiye daha net bir şekilde toplum olarak, işte iş dünyası olarak, siyaset olarak, muhalefetiyle, iktidarıyla böyle bir tavır alsın o zaman. Yani söylenecek tek şey bu. Çünkü yani dediğim gibi Macron'un ve Fransa siyaset sınıfının ana gövdesinin tavrı net. Yani sokak ortasında bir öğretmen kafası kesilirse buna bir tepki gösterilir. Çünkü onun sebebi belli. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Macron ilk kez suçlu siyasal İslam'dır dedi. O anma töreninde Sorbonne. İlk kez Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa'nın herhangi bir cumhurbaşkanı bunu söylememişti. İlk cumhurbaşkanıdır. Suçlu siyasal İslam'dır dedi. Bu bir mesaj. Bunun sonuçlarını göreceğiz hep birlikte.
İlhan, Türkiye ile Amerika'nın ayrıştığı bu dönemde benzer bir yönü var COVID vakaları. Türkiye Amerika'dan farklı olarak maske kullanımını zorunlu kılıyor ama sokakta işte çoğunlukla çok fazla uyulmadığı restoran, tatil beldeleri gibi yerlerde de kuralın tamamen sıfırlandığı anlaşılıyor. İşte İstanbul'dan gelen haberler. Restoranların dolup taştığı, barların tıka basa dolu olduğu, sosyal mesafe, maske uygulamasının sıfır olduğu şeklinde ve giderek bizim tanıdık çevreden bu COVID'e yakalanan sayısı artıyor. Amerika'da zaten alıp başını gitmiş vaziyette ve anladığımız kadarıyla Amerikan ilaç şirketlerine olan borcunu, yükümlülüğünü yerine getirmediği için yurt dışından kimi ilaçları tedarik etmekte zorlanıyor Türkiye. Grip aşısı sadece 1 milyon adet bulabilmesi muhtemelen bunun bir göstergesi. Yani peşin parayla alabildiği gibi görüyorum. Burada işte ben gittim eczaneye, yaş grubum itibariyle bedava dendi ve Kasım'ın ilk haftasına grip aşısı olabileceğim söylendi mesela. Dönüp bakarsak Amerika seçime COVID'in patladığı bir ortamda gidiyor. Trump hala köşeyi dönüyoruz, tünelin ucunda ışık göründü diyor ama her yerde artıyor. Kendi kırmızı eyaletlerinde, o çok mavi eyaletleri, demokratları suçluyor ama vaka sayısı patlamış vaziyette ve son seçim tartışmasında da Biden'la yaptığı bu konuda pek bir şey söyleyemedi. O kendiliğinden kaybolacak, yok olacak, gidecekten öte bir şey söylemiyor. Bir planı yok. Mitinglerinde hala kimse maske takmıyor. Kendisi de takmıyor. Beyaz Saray'da işte en son Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde ekibinden sadece bir kadının takmakta olduğu, Trump'ın maske takan gazetecilerle dalga geçtiği görüldü. Ekonomiden daha fazla ağır yara verecek gibi Cumhuriyetçi Parti'ye. Ne düşünüyorsun bu seçimde?
Öncelikle o bahsettiğiniz tartışmadan konuşalım. bu açık oturum Biden ve Trump arasında iki gün önce seçimlere 12 gün kala yapılan bir açık oturumdu. Trump ilkinden daha iyi göründü. En azından saldırmadı, kontrol dışı değildi, kontrol içindeydi. Ama dediğiniz gibi neredeyse bitecek, artık azalıyor. Yani gerçek hayatla ilgisi olmayan bazı şeyler söyledi. Trump'ı bilenler için bu normal. Yani sağlık sigortası ile ilgili, sağlık planı ile ilgili mesela hiçbir plan olmadığı halde hazır diyor. İşte bu biraz şunu hatırlatıyor. 2018 seçimleri öncesi, 24 Haziran seçimleri öncesi Erdoğan'ın birkaç gün kala o iş dünyasını toplayıp siz hele bir oyları verin, bu faiz baronlarına, dövize, şuna buna gerekenleri biz yapacağız şeklinde tamamıyla taşra siyasetçisi, hiçbir planı olmadığı belli olan, ki şimdi görüyoruz işte dövizin ve ekonominin halini, aynen bu şekilde işte sağlık planı siz bana verin, bunu halledeceğiz. Covid, biz bunu bitireceğiz. Hiçbir planı yok ama plansızlığıyla bu noktaya kadar geldi. Mesela bugün Ohio ve de North Carolina'da yine çok büyük mitingler yapacak. Dediğiniz gibi insanların bir kısmı maske taksa da çok büyük bir kısmı takmıyor. Bu zaten yaptığı mitinglere super spreader mitingler deniyor. Yani gelenler yan yana zaten açık havada yapılsa da, ki bazıları kapalı havada veya yarı kapalı salonlarda yapılıyor. Çok ciddi bir şekilde salgın arttığı ifade ediliyor. Hiçbir mantığa, hiçbir akla, hiçbir bilime, zaten son zamanlarda bilim adamlarına saldırıyor. Kendi bulaşıcı hastalıklar kurumunun başkanı Fauci'nin onama oranı %60, %70'lerde Trump'tan çok yüksek, ona saldırıyor.
Mark Ruffalo aktör bir tweet attı geçen gün, dündü galiba. Bu adam unhinged dedi. Yani bu adam çatlak, bu şey dedi yani.
Öyle. Yani 2016'da da öyleydi.
Robert De Niro o zaman demişti. Bu geri zekalının önde gidendir falan gibi bir şeyler yani söylemişti.
Evet, yani 2016 gibi bir tır kazası başımızdan, herkesin üzerinden geçmiş olmasa, şu anda konuşacağımız şey anketlerde arada 10 puan fark, ama arada ne kadar fark olur? İşte Biden kaç fark delegeyle bu seçimi kazanır gibi insanların çerez yiyip bira içerek seçimi izleyeceği bir akşam olacaktı, ki 2016 öyleydi, ama o işte gece bambaşka bir şekilde insanlar uyandığı için halen o endişeyle devam ettiği görülüyor. Bu arada seçimlerle ilgili dediğiniz gibi 55 milyon civarında Amerikalı kullandı. Bu 2016'da tüm erken oy kullananların da üstünde olan bir sayı.
45 milyon galiba o zaman.
O zaman yaklaşık 45 milyon kişi kullanmıştı. Şimdi 50 milyonu geçti. Fakat o zaman 138 milyon kişi oy kullanmıştı 2016'da. Şimdi 150 milyonun üstünde kullanılması bekleniyor. Yani seçime 10 gün kala şimdiden toplam oy kullananların 3'te 1'i kullanmış durumda. Şu ana kadar gelen bütün haberler Biden'ın lehine. Örneğin 18 ile 29 yaş arasında 2016'ya göre %31 daha fazla oy kullanma olduğu ortaya çıktı, ki gençlerin de Biden'a ve yaşlıların da daha çok Biden'a oy verdiği biliniyor. Daha çok mektupla kullanılmasının, erken oy kullanılmasının da Biden'a yaradığı biliniyor. Yani bütün işaretler Biden'ın lehine. Ama dediğimiz gibi 10 gün sonraki işte o seçimlerde daha fazla cumhuriyetçiler sandığa yine koşacak mı? Hepimizin falan bildiği gibi
bir şey söyleyebilir miyim? Dün gece geç saatlerde CNN International'da onların önde gelen işte siyasi analistlerinden Carl Bernstein, yani Watergate'in Woodward'la beraber yıldız muhabiri Carl Bernstein bir şey dedi. Dedi ki bana Trump ekibinden gelen bilgilere göre son 10 gün dümdüz gidecekler dedi. Yani scorched earth kampanya yapacaklar. Ortalığı darmadağın edecekler. Benim aldığım bilgi bu dedi. Trump ekibi için söylüyor. Bunun herhangi bir işaretini gördün mü şimdiden? Bu şu demek. Yani şöyle anlamak lazım herhalde bunu. Korkunç bir yalan rüzgarı. Ve yani akla ne gelirse söylenecek. Her türlü uydurma ne varsa söylenecek ve Biden ekibinin nefes almasına imkan tanınmayacak. Böyle ben anladım bunu ama bilmiyorum. Yani
yok, daha çok aileyi hedef alan, oğlu üzerinden Biden'ı yolsuzlukla suçlamaya çalışan bir kampanya yürütmeye hazırlanıyor. Görünen o.
Ama son şeyde tartışmada onu söyledi. Orada bir şey...
Ama işte televizyon kampanyaları şeylerle ona yükleyecek.
Onun üzerinden daha fazla böyle yalanlarla işte belki kanıtlanamayacak ama bir şekilde ortalığı bulandıracak şeylerle gidecekler demektir.
Pek etkisi olmuyor. Yani. İlhan yani şey
yok ben... Bu konuda farklı düşünüyorum. Şimdi şimdiye kadar bütün işaretler Biden'ın lehine dedik. Doğru. Ama bu kesinlikle seçimin cepte olduğunu göstermiyor. O Hunter Biden'la ilgili iddialar, ciddi iddialar var. O işte malum Hunter Biden'ın 11 bin tane e-mailinin çalındığı ifade ediliyor. Rivayete göre, daha doğrusu bunları yazan gazetelere göre, New York Post gibi, Fox gibi, bunu Hunter Biden 2019'da Delaware'de bir tane bilgisayar tamircisine getiriyor ve bilgisayar tamircisinde bırakıyor. Şimdiye kadar Biden kampanyası bunu reddetmedi, yalanlamadı. Yalanlamasının bir nedeni de tabii bunu yalanlarsa bundan sonra her şeyi yalanlamaları gerekecek. Bu e-mail doğru mu? Bunu yalanlaması lazım. Bu iddia doğru mu? Bundan dolayı tamamıyla kategorik olarak bunun olmadığını iddia ediyorlar. Ama şunu da söylemek lazım. Yani Fox News, yani cumhuriyetçilere yakın olan kanal çok ciddi bir şekilde izleniyor bu arada. Yani CNN 7-8 milyon izlenirken mesela Tucker Carlson 14 milyon izleniyor her akşam. Yani bu her ne kadar Washington Post, New York Times gibi yerlerde veya Twitter ve Facebook'ta bu iddialar yasaklansa da, çünkü şöyle bir durum var. 11 bin tane e-mail olduğu söyleniyor ama bu e-mail hard drive'in metadatası verilmiyor gazetelere. NBC istiyor, Washington Post istiyor. Yani bu şu demek, Giuliani hangi e-mailleri vermek istiyorsa onu veriyor. Bütün resme sahip olmuyor gazeteciler ve bundan dolayı da biz sadece bize seçilip verilmiş e-mailleri yayınlamayız diyorlar. Ama diğer tarafta da seçilmiş ve verilmiş e-maillerin bazıları o e-maillerde geçen başka isimlerce de doğrulandı. Bundan dolayı ben açıkçası hala temkinli yaklaşıyorum. 10 gün var. Bu 10 gün içerisinde daha önceki konuşmamızda veya Ali Abada ile yaptığımız şeyde Ekim başında bir iki dramatik olay bekliyoruz demiştik ve o zamandan beri bu e-mailler ortaya çıktı. Ben açıkçası son 10 gün içerisinde bu e-maillerden veya başka yerlerden bir iki dramatik olay daha bekliyorum. Şunu hatırlamak lazım. 2016 yılında Comey'nin yaptığı, FBI'ın Hillary Clinton hakkında yeniden soruşturma başlatıyorum dediği şey seçimlere 11 gün kala olmuştu ve o soruşturma sonrası Clinton'ın ülke çapında yaklaşık %3 civarında oy kaybettiği ve o %3'ün de Clinton'ın başkanlığına mal olduğu söylenmişti. Bundan dolayı önümüzde o her ne kadar bu seçimde 2016'ya göre daha fazla insan seçim oy kullanmış olsa da bu demek değildir ki önümüzdeki 10 gün içerisinde dediğiniz gibi, bir de Yavuz Baydar'ın dediği gibi Trump kampanyası yalan konusunda hiçbir sınır tanımıyor. Zaten Trump'ın malum binlerce yalanı var. Ondan dolayı her şeyi söylüyor. Dün işte Barack Hüseyin Obama deyip yeniden Obama'nın işte Müslüman olduğuna dair şekilde komplo teorilerini getirdi. Ondan dolayı önümüzdeki 10 gün içerisinde ben her ne kadar şimdiye kadar sinyaller Biden'ın lehine olsa da Trump günde yine 3 tane 4 tane miting yapmaya başladı. Salgın falan umurunda değil. İnsanların hayatı sağlığı zaten umurunda değil. kendi eyaletlerinde, kırmızı eyaletlerde, cumhuriyetçi eyaletlerde salgın sayısı artmasına rağmen bu da umurunda değil. Böyle bir başkanın, sınır tanımayan bir başkanın, ondan dolayı önümüzdeki 10 gün içerisinde beklemek lazım. Tabii seçim sonucundan sonra da eğer Trump kaybederse sonraki 3 ayda seçimi başkanlığı bırakana kadar yapacaklarını konuşmamız lazım. Neler yapabilir?
Evet, ilginç bir seçim olacak ama benim yani hissiyatım, bir tabii yakınız ama Amerika'da değilim ben doğal olarak. Beklenenden daha ağır bir yenilgi uğrayacağı ve hiçbir iftira kampanyasının bu saatten sonra Trump'ın lehine işlemeyeceği şeklinde. Çünkü insanlar çok ağır bedel ödüyorlar. Yani çocukları okula gidemiyor, işsizler, işler batıyor. Kongreden insanlara bir maddi destek bile çıkmıyor. Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Trump'a bile res çekti sonuçta, bu senatodan geçmez diye. Yardım çeki alamıyor insanlar. Gıda bankaları, o gıda yardımı almak için insanlar kuyrukta. Vahim bir tablo. Başkanlık emriyle ev tahliyelerine izin verilmiyor belki morgıcını ödeyemeyen, ama seçimden sonra ne olacağı belirsiz. Yani Amerika, Trump'ın kazandığı bir Amerika'dan da artık hayır gelmeyeceği ve çok ciddi bir kırılma yaşanabileceğini de öngörüyorum. O yüzden her şeye rağmen kazanırsa adam çok karmaşık bir döneme gireceği kesin. Hele temsilciler meclisi ve senatoyu ele geçiremezse. Bunların her türlü senaryonun Türkiye'ye doğrudan etkisi olacak ama görünen o ki Türkiye kim kazanırsa kazansın Amerika ile ilişkilerinde çalkantılı bir döneme girecek. S-400, Katsa, Halkbank yaptırımı bunların başında geliyor.
Buraya iki cümle ekleyebilir miyim? Bu konuları zaten yarından itibaren, pazartesinden itibaren her gün podcast yapmaya başlayacağız. Çünkü konuşulacak çok şey var. Biden mesela aşağı yukarı A takımı ortaya çıkıyor. Kazanırsa hangi isimler gelecek? Buradaki kulisleri de ulaştıracağız. Ama yani dediğiniz gibi eğer Trump kazanırsa şu anda senatoyu demokratların kazanma ihtimali %73. Zaten temsilciler meclisi elinde. Başkanlık eğer cumhuriyetçilerde kalırsa ben kesinlikle Gezi sonrasında 2014'te Erdoğan'ın kazandığı seçim sonrası işte bugüne geldik. Türkiye'nin halini görüyoruz. Hem sosyal olarak bölünmüş, kırılmış, ümidi bitmiş bir ülke. Hem de ekonomik olarak bitmiş bir ülke. Amerika tabii ki Türkiye-Amerika arasında dağlar kadar fark var. Ama Trump kazanırsa biz birkaç yıl, bir Trump'ın bittiği 2024 yılında sosyal olarak kırılmış, ekonomik olarak kesinlikle zor durumda olan Batı ile kendi Avrupa Birliği ile ilişkileri yine kırılmış, çok kötüye doğru giden bir ülke görmüş olacağız. Ondan dolayı çok varoluşsal bir seçimin arefesindeyiz. Dediğim gibi bunları önümüzdeki 10 gün içerisinde saatlerce konuşmaya devam edeceğiz.
Peki. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Evet. Bu hafta daha sık görüşebiliriz.
Evet. Çünkü gündem iyice sıkışacak. Konuşacak çok şey ve aktaracak, yorumlayacak çok şey olacak. Herkese iyi günler dileyelim. İyi bir hafta sonu olsun.
Teşekkürler. Herkese iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.